الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ. Size geldikleri zaman iman ettik derler. Halbuki onlar küfürle girdiler, yine küfürle çıkmışlardır. Allah gizlediklerini çok iyi bilendir. Onlardan pek çok kimsenin günah işlemekte, düşmanlık yapmakta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar da kötüdür. Onları günah söz söylemekten ve haram yemekten Rabbaniler ve hahamlar alıkoysalar ya, yaptıkları şey ne kadar kötü bir iştir. Yahudiler Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kini saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Evet arkadaşlar, bugün inşallah konuşacağımız ayet-i kerimelerin meallerini okudum ben. Ve buradan inşallah hem Kurtubi'nin tefsirinden hem Kur'an yolundan açıklamalara birlikte bakacağız. Kimdir bunlar? Size geldikleri zaman iman ettik derler. Halbuki onlar küfürle geldiler ve küfürle çıktılar. Buradaki bahsedilenler münafıklardır. Biz bunu artık biliyoruz değil mi? Özellikle Medine'de münafıkların Peygamber aleyhissalatü vesselam etrafında fazlaca dolaştıklarını biliyoruz. Ne tabii ki küfrün yanında olabildiler ne İslam'ın yanında olabildiler. İkisi arasında gidip gelen insanlardı. Menfaatleri dolayısıyla tabii ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hani Medine'de Müslümanlar güçlü olduğundan dolayı iman etmiş gibi görünüyorlar. Ama aslında peygamberin yanından çıktıkları zaman da genellikle Yahudi işbirlikçilerin yanına gidiyorlardı. Aynen bugün olduğu gibi. Bugün de görüyoruz birkaç gündür yaşadığımız olaylarda hepinizin malumu ne kadar üzgün olduğumuzu söylemeye gerek yok. Yaşadıklarımızdan, gördüklerimizden dolayı. Ama tabii bir yandan da yine biz bu çalışmalarımıza, halkalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bu da çok önemli bir şey aslında. Şu anda toplumda bu yaşananlara bizim kadar duyarlı olmayan birçok insan var. Bunun nedeni de nedir? Bilgi sahibi olmamaları. Ondan dolayı bu hassas dönemde de yine bu derslerin, halkaların devam etmesi çok kıymetli. Her ne kadar bize çok zor da gelse, içimizden hiçbir şey yapmak gelmese de bunlar önemli, kıymetlidir diye düşünüyorum. Bakın yine başta da söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim çok fazlasıyla ayet-i kerimede bize Yahudilerden, onların azgınlıklarından, işte münafıklar gibi onların işbirlikçilerinden bahsediyor. O zaman olan olayları bize haber veriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Tabii ki bunları Kur'an-ı Kerim'deki birçok kıssa, birçok anlatılan hikaye, mevzu, geçmiş ümmetlerin başından geçen olayların bize aktarılmasındaki hikmet, hep söylediğimiz gibi bugüne de ışık tutmuş olmaları bu olayların ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hadiselerin bugüne de bir bakış açısı kazandırması. Zaten aslında hedef bu. Yoksa tarihi bir takım şeylerin yaşanmış ve orada kalmış olması bize ne katabilir? Bunların hepsinden örnekler, ibretler almamız gerekiyor. Ve bizatihi şu anda yaşadıklarımızı okurken de bu bakış açısı çok kıymetli. Bakın, münafıkların niteliğidir bu dedik. Ve diyor ki bakın, onlar diyor küfürle geldiler, küfürle çıktılar. Her ne kadar size karşı bu küfrü gizliyorlar ama Allah diyor gizlediklerini çok iyi bilendir. Ve biliyoruz ki Allah-u Teala bu münafıkların hatta kimlerin münafık olduğunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmişti. Ama toplumun huzuru açısından bunu Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sadece sır katibine Medine'deki münafıkların aslında isimlerini de vermişti. Bunu da biliyoruz. Evet, Allah gizlediklerini çok iyi bilendir. Nedir gizledikleri? Nifaklarıdır. Bakın, Medine'ye girdiğiniz vakit günün erken saatlerinde iman edenlere, indirilen şeylere iman ediniz. Evlerinize döndüğünüz günün son vakitlerinde de onu inkar ediniz diyenler varmış. Kimler bunlar? Yahudiler. Bunlarla kastedilen Yahudilerdir ve zaten sonraki ayet-i kerimelerde de Yahudilerden bahsedecektir. Bakın diyor ki onlardan pek çok kimsenin bunu söyledikleri günah işlemekte ve düşmanlık yapmakta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsünüz. Bakın, hem münafıklardan hem de Yahudilerden bahseden ayet-i kerimelerde onlarla ilgili de burada haberler veriyor. Bakın, onlar diyor ne yaparlar? Günah işlerler, düşmanlık yaparlar ve haram yerler. Bu onların özellikleri. Tabii ki biz burada kafirlerin özelliklerinden bahsederken, Müslümanlar dışındaki diğer inanç gruplarının özelliklerinden bahsederken de ne yapıyoruz? Ters bir mantıkla direkt şuna da her zaman ifade ediyoruz. Demek ki bunlar Müslümanlarda olmaması gereken özellikler. Onlardan pek çoğu böyledir diyor. Onlardan çoğu. Demek ki onlar içerisinden böyle olmayanlar da var. Burada da tabii bir istisna getiriyor ayet-i kerime. Biz bunu her zaman zaten her grup için, her durum için söylediğimiz bir şeydir. Tamamen hepsi aynıdır diyemeyiz. Mutlaka istisnalar olacaktır, vardır. Allah-u Teala da biraz da burada bize de aslında böyle bir bakış açısı vermeye çalışıyor. Evet, hepsi değil ama onlardan çoğu günah işlemekte, düşmanlık yapmakta, masiyet ve zulümde ve haram yemekte birbirleriyle yarışırlar ve yaptıkları şey ne kadar kötüdür. 63. ayet-i kerimede ise ne diyor bakın. Peki onları bu yaptıkları kötülüklerden, işte zulümden, fasıklıktan, haram yemekten, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmaktan, bu düşmanlık ya da bu kötü, bütün bu kötü özelliklerden ve huylardan alıkoymaları gereken birileri vardı. Kimler onlar? Din adamları. İşte onların, din adamlarının aslında tebliğ vazifesini ve iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Ki biz bunu biliyoruz, müminlerin özelliği, vazgeçilmez özelliği budur. İslam bizden bunu istiyor. Yani aslında peygamberlerin gönderiliş amacı da buydu, insanları hakka, iyiye, güzele, doğruya çağırmak. Ve alimler de peygamberlerin varisleridir. İşte onların içerisindeki Rabbani ve hahamlardan bahsediyor. Rabbaniler kimdir? Hristiyan alimleridir demişler. Bununla ilgili müfessirler, ayette geçen Rabbaniler. Hristiyan alimler, hahamlar, el-ahbar diye geçen kelime ise Yahudi alimleridir. Bakın, onlar bu haramları, bu kötülükleri yaparken neredeydi onların din adamları? Aslında Allah-u Teala o içlerindeki din adamlarının mesuliyetini de burada onlara hatırlatmış oluyor. Çünkü onlar da bu insanları bu kötülüklerden alıkoymuyorlar ve bir sorumluluk içindedirler. Evet, bazıları da buradaki Rabbaniler ve hahamların hepsinin aslında Yahudilerin alimleri olduğunu söylemiş. Ayetlerin şu okuduğum ve bundan sonra okuyacağım ayetlerin özel olarak Yahudilerle ilgili ayetler olduğundan dolayı. Bakın, daha sonra Yüce Allah bu alimleri, onlara bu işleri yasaklamayı terk etmeleri dolayısıyla, terk etmemeleri dolayısıyla bu alimleri azarlamakta ve şöyle buyurmaktadır. Yaptıkları şey ne kadar kötü bir iştir. Yaptıkları şey ne kadar da kötüdür. Nedir? İnsanlara kötülükten alıkoymamaları. Bakın ayet-i kerime münkeri yasaklamayı terk eden kimsenin tıpkı münkeri işleyen kimse gibi olduğuna delalet etmektedir demişler ehli ilim. Bakın münkeri yasaklamayı terk eden kişi münkeri yapanla aynıdır. Bu çok ciddi. Aslında bizimle ilgili de çok önemli bir yönü var. Yani emri bil maruf ve nehyanil münker ile ilgili ayet-i kerimelerde, yine Müslümanları muhatap alan ayet-i kerimelerde de biz buna benzer tabii ki öğütler, aynı zamanda tehditler de görüyoruz. Bunu mutlaka yapılması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen haberlerde yine geçmiş ümmetlerden, geçmiş ümmetlerin başına gelen helaklardan içlerinde onları bu kötülüklerden alıkoymayanların da aslında onlarla beraber helak olduğunu anlatan ayet-i kerimeler vardı. Bu anlamda bu çok kıymetli. Yani emri bil maruf, iyiliği emretmek, kötülükten insanları alıkoymak, zulme baş kaldırmak, bunlar çok önemli, çok kıymetli şeyler. Aslında bunlar bizim kulluk vazifelerimiz. Sonunda bizim çabalarımız neticelenir mi, neticelenmez mi? O değil aslında. Burada Allah-u Teala'nın bizden istediği bir duruş, bir tavır. Bunu aynı şekilde bakın Yahudilerden ya da kitap ehlinden, Yahudilerden, Hristiyanlardan, hepsinden Allah-u Teala bunu istiyor. Onların din adamlarını da kınıyor burada onlara bu kötülüklerden alıkoymadıkları için. Bakın iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmek hususunda ilim adamlarına bir azardır bu ayet-i kerime. Ve ilim adamlarının bu konuda normal insanlardan farklı bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu taşımaları gerekiyor. Ve Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesiyle de örtüşen ayetler olduğunu özellikle burada söylüyor. Süfyan bin Uveyne'den bir rivayet var arkadaşlar. Diyor ki bana Süfyan bin Said Misar'dan anlattı. Dedi ki bana ulaştığına göre bir meleğe bir kasabayı ele geçirmesi emredilmiş. O da şöyle demiş: Rabbim, o kasabada filan abid kişi vardır. Yüce Allah da ona sen ondan başla. Çünkü gördüğüm münkerden dolayı benim rızam için yüzünde bir an olsun herhangi bir değişiklik olmamış kimsedir. Gerçekten çok ciddi bir tehdit var bu haberde. Bakın benim rızam için diyor yüzünde bir değişiklik dahi olmamış. Yani Allah-u Teala'nın da burada aynı zamanda baktığınız zaman yine her yerde olduğu bütün ayet-i kerimelerde ya da peygamberin Rabbini anlattığı bütün her yerde gördüğümüz Rabbimizin rahmetinin genişliği var. Şu kadarı bile belki yetecek. Yüzündeki bir değişiklik, bir üzüntü, bir kızgınlık bile ki hani biz biliyoruz kim bir münker görürse eliyle değiştirsin, gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmezse kalbinden buğz etsin diye bir haber de var. Müminler burada tabii derece dereceler. Herkes tabii ki gücünün yettiğince, yüreğinin yettiğince diyelim bir duruş sergiliyor ama bir nokta var ki onun altına kesinlikle inmememiz gerekiyor arkadaşlar. O imanın en zayıf noktası kalpten buğz etmek. Onu da yapmıyorsak artık, yapabileceğimiz en basit şeyleri de yapmıyorsak artık o zaman iman dairesinde kalır mıyız sorusu geliyor. Bakın burada ne diyor? O kimse onları yaptıkları kötülükten alıkoymuyordu. Ondan dolayı diyor sen onları helak etmeye diyor Allah-u Teala o meleğe emrederken ondan başla ondan. Asıl ondan başlaman gerekiyor. Hani Şuayb Aleyhisselam'la ilgili ayet-i kerimelerde kavminin ona dediği bir şey var. Diyorlar ki senin namazın mı sana bize bunları yapmayı emrediyor? Hani sen namazını git kıl, bize karışma. Sen neden bizim hayatımıza karışıyorsun? İşte oradaki mevzu aslında bütün peygamberlerin görevi burada nedir? Kendileri salih insanlar olmak dışında biz her zaman söylüyoruz muslih insan olmak. Ne zaman bir mümin salih insan olmanın ötesine gidip de muslih yani insanlara da ıslah etmek, insanların da durumlarını, hallerini, amellerini düzeltmek konusunda bir çaba harcamaya başladığı zaman toplumdaki aslında eleştiriler ya da baskılar o zaman başlıyor. Sen kenarda kıyıda dinini yaşa, bize karışma denilen bir yer var. Ama şu da çok aslında ilginçtir ki böyle yaşandığı takdirde yani toplumun diğer kesimine bu ıslah etme çalışmaları, onları uyarma, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme, hakkı söyleme, zulme karşı koyma, o insanları da İslam'a çağırma vazifesini Müslümanlar ihmal ettikleri zaman işte o köşelerinde kendi dinlerini yaşama lüksünü de bir müddet sonra tabii ki kaybediyorlar. Aynen burada olduğu gibi. Çünkü toplumda fesat çoğalıyor, ahlaksızlık çoğalıyor, zulüm çoğalıyor. Yangın en sonunda o mahalle yanarken mutlaka senin evine de sıçrıyor. Burada olduğu gibi bakın, belki de orada iman eden bir insan var. Abid diyor özellikle burada arkadaşlar. Abid, Allah'a ibadetle meşgul bir insan var ama o toplumun helakını engellemediği, kendisi o toplumu helaka götüren davranışlara karşı onları uyarmadığı için helak başladığında ilk ondan başlıyor. Bu aslında toplumda, hani biz kanaat önderi deriz. Toplumda işte alim insanlar, bilgili insanlar, hatipler gibi, vaizler gibi, işte hocalar, din adamları, bunların diğer insanlara nazaran mesuliyetinin daha fazla olduğunda gördüğümüz, bize gösteren ayet-i kerimelerden buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Ne dedik? Bakın, benim rızam için yüzünde bir an değişiklik olmadı diyor. Allah-u Teala'nın bu razı olmadığı bir durum arkadaşlar. Ondan dolayı hani İbn Teymiye'nin bir sözü var. Bugünlerde çok sık tekrar ediyoruz birkaç gündür. Müminlerin sevinçleriyle sevinmeyen ve onların üzüntüleriyle üzülmeyen onlardan değildir diyor. Bakın, İbn Teymiye çok büyük bir alim. Bunu söylüyor. Bu çok önemli bir aslında çizgi, bir ayrım noktası. Bunun çok farkında olmamız gerekiyor. Tirmizi'nin sahihinde bir haber var arkadaşlar. Ne diyor? İnsanlar zalimi görüp de onun elini zulümden çekmeyecek olurlarsa aradan fazla zaman geçmeksizin diyor. Yüce Allah kendi katından onların hepsini bir ceza ile cezalandırır. Bir hadis-i şerif okudum size. Tirmizi'de Fiten babında, İbn Mace'de Fiten babında ve Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. İnsanlar zalimi görüp de onun elini zulümden çekmeyecek olurlarsa aradan fazla zaman geçmeksizin Yüce Allah katından hepsini bir ceza ile cezalandırır. Ondan dolayı hepimizin böyle bir sorumluluğu var. Zulme rıza da zulümdür. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Bizim düsturumuz, İslam'daki kaidelerden birisi bu. Zulme rıza zulümdür. Hatta zalim de olsa mazlum da kardeşine yardım et dediği bir haber var. Bir hadis-i şerif var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve ashabı şaşırıyor yani. Mazlum kardeşime yardım edeyim ama zalim kardeşime nasıl yardım edeceğim ya Resulallah? Hani nasıl yardım edebilirim zalime? Zalim olduğunda diyor ki zulmüne engel olarak. Çünkü o zulmü işleyen insan tabii ki insanlara zulmediyor, insanlara eziyet ediyor ama en büyük zulmü aslında kendine yapıyor bunu yaparken. Ve o senin Müslüman kardeşinse onun kendine yaptığı bu zulümden onu kurtarman gerekiyor. Zulmüne engel olman da bir kardeşlik aslında göstergesidir, bir kardeşlik vefasıdır. Ondan dolayı biz zulme rıza zulümdür ve haksızlık karşısında susan, yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadisinde bildirdiği gibi nedir arkadaşlar? Dilsiz şeytandır. 64. ayet-i kerimede direkt Yahudilerden konu devam ediyor. Bakın ne dedik? Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlandı ve onlara lanet edildi. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktadır. Evet, bakın bunlarla ilgili ve ayetin nüzulüyle ilgili gelen rivayetlere önce bakalım. Ne diyor? Bakın, bunlar varlıklı kimselerdi demiş birisi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar edince malları azaldı ve şöyle dediler: şüphesiz Allah cimridir ve Allah'ın eli bize bir şeyler vermek noktasında kapalıdır. Buna göre ayet-i kerime Yahudilerin bir kısmı hakkında hususidir denmiş. Bir topluluk bu sözü söyleyince diğerleri de bunu söylediler ve ayetinde bütün bunu söyleyen Yahudiler hakkında geldiği nedir söylenmiştir. Bu ayet-i kerime ile ilgili tabii iki tane konu var. Birincisi, Yahudilerin kendilerine, özellikle son peygamberin de kendilerinden gelmesini beklerken gelmediğinde Yahudilerin kendilerince ne yaptılar? Allah-u Teala'ya karşı bir küskünlük. Artık Allah bize nimetini, fazlını vermiyor. Bize karşı cimri davranıyor dedikleri konu. Risaletin onlara verilmemiş olması. Ve bundan dolayı da biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmediler. Bundan dolayı da Allah'ın fazlının ve lütfunun onların üzerinde olmadığından Allah'ın eli nedir? Bağlıdır. Burada eli bağlı meselesi tabii ki cimrilik olarak, hani her toplumda buna benzer mecaz ifadeler var. Burada da özellikle el kelimesinin anlamına da işaret eden birkaç tane açıklama var. Eli bağlı, yani eli sıkı, cimri manasına geliyor arkadaşlar. Bir bu konu var. Bir de ikinci konu, Yahudiler bunu aynı zamanda Müslümanlarla alay etmek için, Müslümanları küçük görmek için de söylemişler. Geçen haftaki dersimizde de Müslümanların namazlarıyla, işte ezanlarıyla, Müslümanların ibadetleriyle dalga geçtiklerinden bahsetmiştik ya. Aynen burada da böyle bir şey var. Hani Allah'a güzel bir ödünç verecek kimdir ayet-i kerimesi var ya Bakara suresindeki 245. Yani Müslümanlara infaka, sadaka vermeye, Allah için vermeye teşvik eden ayetleri duyduklarında demek ki Allah'ın insanların verdiğine ihtiyacı var. İnsanların vermesini söylüyor. Kendisi vermiyor. Haşa, Allah cimridir dedikleri. Ve Muhammed'in ilahı muhakkak ki fakirdir dedikleri de rivayet ediliyor arkadaşlar. Kendisi vermiyor da bu Müslümanlara birbirlerine vermeyi emrediyor. Muhammed'in ilahı fakirdir diyorlar. Aslında bütün bunların hepsinde de Yahudilerin nasıl azgın olduklarını da görüyoruz. Bakın, Rab'be karşı böyle haddi aşan ifadeler kullanan bir grup, bir kavim ki şu anda kaç gündür yaptıkları vahşette hep birlikte izliyoruz. Bakın burada Arap dilinde diyor yedullah mağlule, kapalı, bağlıdır dedikleriyle ilgili Arap dilinde yed, bakın nedir diyor. Nimet anlamına gelir, kuvvet anlamına gelir denmiş, hak anlamına gelir ve yardım etmek anlamına gelir. Ve biliyoruz ki Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde de muhakkak lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Her türlü nimette, lütufta, ihsanda Allah'ın elindedir. Yani o Yahudiler özellikle kendilerine risaletin verilmeyişin konusunda Kur'an-ı Kerim'de hep bu konuyla ilgili ayet-i kerimeler biliyoruz ki geliyor. Onların aslında bütün öfkeleri bir anlamda da bu. Bu risaleti almadıkları ve son peygamber aleyhissalatü vesselamın onların içlerinden, onların kavimlerinden çıkmamış olmasını hazmedemediklerinden dolayı Allah-u Teala'ya karşı bu şekilde ifadeler kullanıyorlar. Bu ayet-i kerimeyle ilgili yine dediğim gibi tefsirlere baktığımızda müfessirlerin açıklamaları, bakın maksat nedir? Allah-u Teala ne diyor? Bakın onlar diyorlar ki Allah'ın eli bağlı. Allah-u Teala diyor ki söylediklerinden ötürü onların eli bağlandı ve onlara lanet edildi. Bakın bu haddi aşmaları sebebiyle lanet edilmiş bir kavimdir. Şimdi bazen düşününce özellikle bu birkaç gündür yaşadığımız olaylar bağlamında, hani dedim ya, birçok insan maalesef meseleyi doğru okuyamıyor ya da işte manipülasyonlara karşı duramıyor ve de meselenin doğrusunu bilmediğinden dolayı kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Hani neden Allah bir insan grubuna, yarattığı bir topluluğa neden lanet etmiş? Hani onların suçu ne ki diye bir şey birilerinin aklına geliyorsa, zaten Kur'an-ı Kerim onların suçlarını da bize anlatıyor. Bakara suresinin ayetlerini biz tefsir ederken özellikle onların peygamberleri öldürdüklerinden bahsetmiştik ve sayısız peygamber öldüren bir kavim. Yani Allah-u Teala durduk yerde bu kavmi lanetlemedi. Bu kavmin azgınlıkları nedeniyle Allah-u Teala bu kavmi lanetledi. Bunun altını bir güzel çizmek gerekir. Yahudiler şu anda kendilerini dünyaya karşı mazlum göstermeye çalışıyorlar. Dikkat ediyor musunuz? İşte daha önce Hitler'in zulmüne uğradıklarını, ondan önce yine tarih boyunca zulme uğradıklarından dolayı sanki Allah-u Teala'nın onlara haşa bir haksızlık ettiği. Hayır, ilk zulmü onlar yaptılar. Tarihler boyunca ilk zulmü onlar yaptılar. Yani düşünün ki Zekeriya Aleyhisselam'ı testereyle biçen de onlardı. Değil mi? Ve İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germek isteyen de onlardı. Bunları bilmemiz gerekiyor ki bu kavmin şu andaki durumunu anlamamız için ve onların işte bir algı operasyonuyla insanların zihinlerini bulandırmasına izin vermememiz gerekiyor Müslümanlar olarak. Ondan dolayı her şeyden evvel onların tarihini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın onları bize anlattığı ifadeleri çok iyi kavramamız, okumamız gerekiyor. Bakın, dediklerinden dolayı Allah da onların diyor elini bağladı. Aslında onların elleri bağlandı ve onlara lanet edildi. Bununla ilgili olarak bakın, Diyor ki insanların en cimrileri olduklarını görürsünüz. Adi ve hakir olmayan hiçbir Yahudi göremezsin. Gerçekten de şu anda bunu açık açık görüyoruz. Ve bakın buradaki Allah'ın iki eli açıktırla ilgili de yine güzel açıklamalar var. Allah-u Teala onların Allah'ın yedullah mağlulü, Allah'ın eli bağlıdır sözüne karşı verdiği cevap ise çok güzel bir cevap. Diyor ki hayır diyor, bel yedahu mebsutatan, iki eli de açıktır Allah-u Teala'nın da. Buradaki cevabı cömertliğin çok geniş olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Bu şekilde hayır diyor, onun iki eli de açıktır ve nasıl isterse öyle infak eder. Yani onlar Allah kendilerine vermediği zaman Allah-u Teala'ya karşı bu ifadeleri kullandılar. İşte onlara mal vermediği zaman, onlara hükümranlık vermediği zaman, onlara işte risaleti her şeyden önce vermediği zaman onlar Allah-u Teala'ya bu ifadeyi kullanıyor. Ama Allah-u Teala diyor ki Allah dilediği gibi infak eder. Allah'ın lütfu geniştir, dilediğine verir ve dilediğinden tabii ki mülkü çekip alır. Hüküm onundur. Bunu özellikle işaret ediyor Allah-u Teala. Bakın burada iki nimetten bahsediyorlar. İki eli açıktır derken nedir bu iki elin ifade ettiği şeyler? Birisi bakın demiş ki iki eli, birisi dünya nimeti, diğeri de ahiret nimetidir. Allah-u Teala'nın kullarına vereceği. Birisi zahir, diğeri batın nimetlerdir demişler. Buna da Lokman suresinin arkadaşlar 20. ayet kerimesini delil getiriyorlar. Hani orada diyor ki Allah-u Teala ve açık ve gizli nimetlerini üzerine tamamladı. Buradaki iki el kavramı nedir Allah'ın iki eli? Tabii ki mecaz olarak bunlar arkadaşlar. Teşbihte hata olmaz. Allah yarattıklarına benzemez. Ama burada ne diyor? Açık ve gizli nimetler, iki elden maksat zahir ve batın, görünen ve görünmeyen nimetler ya da dünya ve ahiret nimetleri denilmiş buna. Bakın İbn Abbas'ın bu konuda İbn Abbas Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine söylediği bir sözü söylüyor. Bu ayetin de biraz tefsirine katkıda bulunmak açısından diyor ki bakın zahir nimet senin güzel hilkatin, batın nimet ise senin için setredip gizlediği kötü amelindir. Bu da çok güzel bir açıklama. Nedir? Zahir olan Allah-u Teala'nın seni insanların gözünde güzelliklerinle göstermesi, güzel ahlakınla, güzel yaratılışınla. Diğer bir nimeti de senin kötülüklerini insanların gözünden saklaması, senin setretmesi, örtmesi. Aslında bu da bir nimet değil mi? Gerçekten belki de nimetlerin en büyüğüdür. Allah-u Teala kullarının kötü hallerini, gizli hallerini ne yapıyor? Açık etmiyor. Settar ismi ile setrediyor ve örtüyor. İşte buradaki iki el ve iki nimetten böyle bir açıklamada çıkarılmış. Bakın Allah'ın iki nimeti, bütün nimetlerin kendileri vasıtasıyla kendilerinden meydana geldiği yağmur ve bitkilerdir demişler. Es-Suddine diyor, Yüce Allah'ın iki eli buyruğunun anlamı sevap ve ceza verme. Ye dair güçleridir. İki eli de açıktır. Yani burada Yahudilere hitapta özellikle çok da yerine oturuyor. İsterse nimet verir. Nimet veren eli de açıktır. Aynı zamanda ceza verecek olan eli de sonuna kadar açıktır. Yani tasarruf bütünüyle Allah-u Teala'nın elindedir. Her türlü güç, kuvvet, şan, azamet Rabb-i Zülcelal'in elindedir. O dilediği şekilde tasarruf eder bunlar üzerinde. Burada da Yahudilere özellikle bir söz sahibi olma kapısını kapatıyor Allah-u Teala. Onların böyle bir karar verme hakları yok. Yani onlar biliyorsunuz ki Yahudi kavmi kendini üstün, seçilmiş olarak görüyor. Ve hatta bununla ilgili olarak da şimdi açıklamalarda da gelecek. Onlar artık Allah-u Teala'nın onları unuttuğunu, onları işte ihmal ettiğini, onlara nimet vermediğini bir anlamda da haşa Allah-u Teala'nın acizliğine yoruyorlar ve diyorlar ki o göklerde kalsın, kendi işini yapsın, o zaman biz kendimiz kendi ellerimizle bu imkanlara sahip olabiliriz. İşte şu anda da aslında dünyaya meydan okurken yaptıkları şey bu arkadaşlar. Rabbe rağmen ne yapıyorlar? Kendilerini var etmeye kendilerini üstün saymaya devam ediyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bakın, bir hadis-i şerif var Müslim'in sahihinde. Yüce Allah buyurdu ki infak et, ben de sana infak edeyim. Yine Yüce Allah bakın ne dedik, infak et, ben de sana infak edeyim diye buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle söylüyor: Allah'ın sağı dopdoludur, hiçbir şey onu eksiltmez, gece gündüz o bol bol ihsan eder. Yahudilerin tabii ki söylediğinin aksine hem Rabbimizin cömertliği var hem de Rabbimizin nimetlerinin sonsuzluğu. Bir kutsi hadiste var bu konuda, çok meşhur, hani diyor ya, gelmiş geçmiş bütün insanlar yaratılmış, hepsi toplansa ve hepsi Allah'tan bir şey istese ve Allah-u Teala da bütün bunlara hepsine istediklerini verse, Rabbin mülkünden ancak diyor bir iğnenin denize sokup da çıkarıldığında eksilttiği su ne kadarsa o kadar eksiltir. İşte Allah-u Teala'nın sağı dopdoludur. Yahudilerin dediği gibi Allah'ın eli bağlı değildir. Haşa, Allah cimri değildir. Ama onları lanetlemiştir ve onlara onlar bu nedenle Allah-u Teala'ya bu iftirayı atıyorlar. Bakın, diyor ki gökleri ve yarattığı günden itibaren Allah-u Teala kullarına nimet vermeye devam ediyor, infak etmeye devam ediyor ama bu Allah'ın katındaki nimetleri elbette eksiltmiyor. O nasıl dilerse öyle infak eder, dilediği gibi rızık verir. Ayet-i kerimesi var ve diyor ki andolsun ki Rabbinden sana indirilen, yani Rabbinden sana indirilenlere andolsun ki onların çoğunun küfür ve tuğyanlarını artıracaktır. Diyor, bakın, onların çoğunun küfür ve tuğyanlarını arttıracaktır. 64. ayet-i kerimedeyiz. Bununla beraber aralarında kıyamet gününe kadar sürecek kin ve düşmanlık olacaktır diyor. Bakın, biz Yahudi tayfeleri arasında kin ve düşmanlığı bıraktık anlamına geliyor. Yüce Allah başka bir yerde şöyle buyuruyor: sen onları bir arada sanırsın. Haşr suresinin ayet-i kerimesi arkadaşlar. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Allah-u Teala aynı zamanda onların hallerini iç yüzlerinde bize anlatmış oluyor. Evet, küfür tek millettir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlara karşı çıkmakta, Müslümanlara karşı toplanmakta, bir olmakta, düşmanlıkta evet bir araya geliyorlar ama bir de onların nedir? Zaafları var. Bu olayın başka yönleri var. Allah-u Teala onları da bize bildiriyor. Bakın diyor, aralarında kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık bıraktık. Ve şu anda da bunu görüyoruz. Yani şimdi İsrail Filistin'de Filistin topraklarını işgal eden Yahudi gruplarına karşı olan Yahudiler de var. Dünyanın farklı yerlerinde buna karşı gösteri yapan, bunu reddediklerini söyleyen ya da Filistin topraklarını terk eden, Tanrı bize kızıyor ve orada olmamamızı emretti şeklinde. Bu da bu ayetlerin aslında tecellisi. Kıyamete kadar onların hem kendi aralarında kin ve düşmanlık, aynı zamanda da ne var? Onlara karşı bir kin ve düşmanlık da kıyamete kadar sürecektir. Ve sen onları bir arada sanırsın. Onların kalpleri darmadağınıktır. Aslında Allah-u Teala bize biraz bu ayet-i kerimelerde bize de onların gizli hallerini, yani bizim bilemeyeceğimiz yönlerini de anlatıyor. Bunlardan da aslında onların zaaflarını bilerek Müslümanların güçlenmesini de murad ediyor. Bakın, diyor ki onlar, bakın, Allah'ın bütün yarattıkları arasında insanların en çok buğz ettikleri kimseler onlardır demiş İmam Kurtubi. Şimdi bunu görüyoruz. Şu anda bakın Yahudilere karşı nasıl bir nefret, nasıl bir kin. Her dilden, değil mi? Her milletten insanın onlara karşı nasıl bir nefret duygusu içerisinde olduğu, tarifi imkansız bir nefret ve buğz içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da Allah-u Teala'nın işte burada işaret ettiği aslında haberler. Bakın, Yahudiler fesat çıkarıp Allah'ın kitabı olan Tevrat'a muhalefet edince Allah da üzerlerine buht nasları gönderdi. Zalim bir kral. Sonra bir daha fesat çıkardılar. Allah da bu sefer Romalı Petrus'u gönderdi. Bir daha fesat çıkarmaları üzerlerine ateşperestleri gönderdi. Sonra yine fesat çıkartınca Allah da üzerlerine Müslümanları gönderdi. Böylelikle ne zaman işleri yoluna koyulacak olduysa Allah da onları darmadağın etti. Evet. Evet, bakın, Allah-u Teala'nın onları darmadağın ettiğini evet görüyoruz. Bugünlerde de görüyoruz şu anda. En son diyor Allah-u Teala onlara Müslümanları musallat etti. Elbette biz şimdi kaç gündür biliyorsunuz bazı sistemimiz var, isyanımız var İslam alemine. Hani Amerika açık açık desteğini gösterirken neden İslam alemi desteğini göstermiyor Filistin'e diye. Hayıflanmalarımız, üzülmelerimiz, sistemlerimiz elbette var. Ferdi bireysel davranışlarımızın, isyanımızın bir yere ulaşmadığını gördüğümüz zaman. Ama şunu da biliyoruz ki bakın belki de 50 yıldır o coğrafyada var olmaya çalışıyorlar ama hiçbir gün huzur bulmadılar. Evet, huzur da vermediler. Müslümanlara da huzur vermediler. Evlerini işgal ettiler. Mescid-i Aksa'da biz görüyoruz hep silahlı askerler Müslümanların ibadetlerine dahi engel oluyor. Ama şunu da bilmek lazım. Onlar evet Müslümanlara huzur vermediler ama kendileri de huzurlu bir gün yaşamadılar. Hep bir korku içinde yaşıyorlar dikkat ederseniz. Ve korkuları da mutlaka bir gün karşılarına çıkıyor. İşte Müslümanlar yine güç topladılar. Gazze'deki Müslümanlar güç topladılar ve direniyorlar. Onların oradaki planlarını bozmak için cihad ediyorlar. Canlarını ortaya koydular, mallarını ortaya koydular. Kundaktaki bebeklerini dahi ortaya koydular ve her şeyleri pahasına Yahudilerin karşısına çıktılar. Bakın tersinden bakalım, tersinden okuyalım. Belki bize de iyi gelir. Hani alemi İslam nerede, Müslümanlar nerede, Müslüman devletler nerede, neden bu insanlar yalnız bırakılıyor diye üzülüyoruz ya. Bir de şunu düşünmemiz lazım. Bakın sevinecek bir haber var ki oradaki bir avuç Müslümanın her şeylerine rağmen güçlerine, kuvvetlerine, teçhizatlarına, maddi imkanları ve dünyanın en zengin işte ülkesinin onların yanında olması ve diğer Avrupa'daki zengin ülkelerin her türlü maddi desteği onlara sağlamasına rağmen bir grup topluluk, Müslüman topluluk tarafından zillete uğratıldılar aslında arkadaşlar. Bunu böyle görmemiz gerekiyor. Resme böyle bakmamız gerekiyor. Burada tamamen Allah-u Teala'nın ayet-i kerimelerde anlattığı şeyleri biz bugün bizatihi yaşıyoruz. Allah-u Teala şimdi de Müslümanları onlara musallat etti. Ve de sebebi neydi? Biraz önce de söyledim. Bakın onlar fesat çıkardı. Bu fesadı çıkaran ilk onlardı. Bu isyanı başlatan ilk onlardı. Şu anda Filistin'deki Müslümanların, Gazze'deki Müslümanların kendilerini savunmak için ortaya çıktıkları zaman, işgal edilmiş topraklarını almak istedikleri zaman yaptıkları saldırıları hani İlk onlar başlattı diye okumak isteyen insanlar var ya, hiçbir zaman Müslümanlar bu savaşı başlatmadı. Her zaman Yahudiler, bakın Allah-u Teala burada bildiriyor. Her zaman onlar, ayetten direkt söyleyelim. Diyor ki onlar ne zaman savaş ateşi yakmak isteseler Allah onu söndürür. Bakın savaş ateşini yakmak isteyenler hep onlar oldu. Hep azgınlığı, tuğyanı, zulmü başlatan onlar oldu. Ve Allah da diyor onları onların yaktıkları bu ateşi mutlaka söndürdü. Bu ateşi söndürecek, onların karşısına duracak bir takım insanları her zaman onlara musallat etti. Tarih boyunca bunlar farklı farklı insanlardı, zalimlerdi. İşte Hitler'di mesela ama hiçbir zaman huzur bulmadılar. Şu anda da Müslümanları Rabbim onlara musallat etti. Her ne kadar bütün İslam ümmeti yeryüzündeki milyonlarca, milyarlarca Müslüman evet karşı çıkmıyor ama çok şükür ki bir avuç yürekli Müslüman mücahit onların karşısında Allah'ın izniyle duruyor. Ve şuradaki Allah-u Teala'nın müjdelerine aslında onlar sahip çıkıyorlar. Çünkü şuna yakın olarak inanıyorlar. Mesela Gazze'deki Müslümanların bu kadar büyük bir dirayetle bunların karşısına korkmadan çıkabilmiş olmaları, imanlarının kuvveti nereden geliyor? İşte Kur'an-ı Kerim'e kitabı olan bağlılıklarından geliyor arkadaşlar. Ve Gazze'deki Müslümanlar içerisinde sayısız hafız olduğunu biz biliyoruz. Hani onların Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı yaşama, iman ve takva boyutu o kadar bizden mertebe olarak yüksek ki onun içinde bu direnişi bu şekilde ortaya koyabiliyorlar. Bu haberlerin farkındalar. Allah-u Teala'nın onların yaktıkları o ateşi söndüreceğinin o kadar yakin olarak bilincindeler. Allah elbette vaadinden dönmez. Yani onların Kur'an-ı Kerim'i anlamaları da yaşamaları da bizden çok farklı bir boyutta olduğundan dolayı diğer belki milyarlarca, hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir haberde belirttiği, siz çok olacaksınız ama denizin köpüğü kadar olacaksınız dediği haberde bildirdiği gibi arkadaşlar bir sürü Müslüman var ama işte onların maalesef yapamadığı şeyi buradaki bir grup Müslümanın, mücahidin yapmış olması, Kur'an'a bağlı olması, olmaları ve Allah-u Teala'nın onlar hakkında kitabında bildirdiği haberlere yakinen inanacakları, inandıklarından dolayı, yani akıbetin muttakilerin olacağı, müminlerin olacağı, Allah-u Teala'nın onları mutlaka dünyada hor ve hakir kılacağı, onları lanetlemiş olduğu ve mutlaka muzaffer olacak olanların müminler olduğunu bildiren ayetlere yakini imanları nedeniyle böyle bir iç motivasyonla aslında bu cihadı ortaya koyuyorlar. Evet, Allah dedi ki ne zaman onlar bir ateş yakmak isteseler, Allah bunu söndürdü. Diyor ki ne zaman bir kötülüğü körüklemek isteseler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaşmak üzere karar verseler, Allah mutlaka onları kahreder ve onları zayıflatıp güçsüzleşir. Şu anda da bunu görüyoruz. Aslında bütün bu öfke, kin, sivillerin üzerine yağdırılan bombalar, bir hastanedeki kadınları, çocukları, yaralı insanların üzerine bomba atmalarının arka planında şu da var. Bu 12 günlük süre içerisinde, 11 günlük süre içerisinde hastane bombalamasından önce Filistin'deki, Gazze'deki mücahitlerin onlara vermiş olduğu zararlar, çok büyük zararlara uğradılar ve buna inanamıyorlar. Yani onlar kendileri dünyanın sahibi olarak görüyorlar. Dünyanın sahiplerinin onlara arka çıktığını görüyorlar. En ileri teknoloji, silahlar, tanklar, teçhizatlar, mühimmatlar, para, her türlü para kaynağı onların elindeyken, güç onların elindeyken uğradıkları bu zayiatı karşı o kadar bir öfke içerisindeler ki. İşte bakın, Allah onları çünkü Müslümanlar eliyle zayıflattı ve güçsüzleştirdi. Bundan dolayı bu öfkenin öfkeye karşı bir tepki olarak da aslında bu kadar fütursuzca yapmış olduğu oldukları saldırılar. Ve Allah onları diyor bakın zelil etmiştir. Şu anda dünyadaki değil mi belki milyonlarca insanda bunların içerisinde duadan başka hiçbir şeye güç yetirmeyen milyonlarca, milyarlarca Müslüman da olmak üzere yüreklerinde bu kavme karşı nasıl bir nefret besliyorlar. Bunu görmek lazım. Aslında Allah-u Teala'nın onları düşürdüğü zilletin en büyük örneği de budur. Bakın onlar yeryüzünde fesada koşarlar diyor. İşleri budur. Yeryüzünü ifsad etmek isterler. Biliyoruz onlar hani harfi ve nesli, toprağı, tohumu ve insan neslini bozmak isterler. Allah-u Teala onların planlarını ve gerçekten planlarının boyutlarını da Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş. Ve bu planlarını bir bir hayata geçirdiklerini biz görüyoruz. Şunu da söylemek istiyorum özellikle. Bugünlerde boykot çağrısı da yapıyoruz biz Müslümanlar. Elimizden geldiği kadar, tamamen olamazsa da kısmi, ne olursa olsun bunu yapmamız gerekiyor. Açık açık yemek dağıtan, açık açık işte bu İsrail askerlerine askerlerini doyuran ve açıktan onlara yardım ettiğini söyleyenlere bir kere kesinlikle boykot etmesi gerekiyor. Bu bir iman meselesi Müslümanların. Onun dışındaki biliyorsunuz günlük hayat içerisinde her yere sızdıklarından dolayı birçok hayatımızda kullandığımız ürün var, aldığımız, ettiğimiz, market raflarında gördüğümüz. Bunları boykot etmek ne kadar sürdürülebilir konusu hep tartışılmış. Ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Bir de burada şunu gerçekten söylemek istiyorum. Bu boykot listesinde bulunan ürünlere baktığımızda arkadaşlar, bunlar zaten yani bunların Yahudi ürünü olmalı ve Yahudileri, İsrail ordusunu ne diyelim finanse etmesi dışında zaten bunlar insan için, bu insan nesli için çok zarar veren ürünler. Yani baktığın zaman temizlik malzemeleri tamamen kimyasal içeriyor. İşte gıdalardaki katkı koruyucu maddelerini şu anda İslam'la alakası olmayan ya da İslami nedenlerden dolayı değil, sağlıklı yaşam ve temiz beslenme nedeniyle birçok insanın son dönemde bu ürünleri zaten hayatlarından çıkarma mücadelesi verdiğini ve her birinin yerine alternatifler aradığını görüyoruz. Zaten bu da onların, hani dedik ya, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Tohumu, toprağı değil mi hibrit tohumlarla ifsad ediyorlar. İnsan neslini bu gıdalarla, içlerindeki katkı ve koruyucu maddelerle, işte Coca-Cola'nın içerisindeki bağımlılık yapan maddeyle, bakın bu yedikleri işte bu fast food denilen beslenme şekliyle, bütün bu boykot listesindeki ürünlerin hepsi zaten insan sağlığına zararlı ve insan neslini bozmaya yönelik zaten ürünler. Bir de bu olaya böyle bakmamız lazım ve onları şu anda bakın bu markaların büyümesi, bu kadar büyük paralara sahip olması ve İsrail ordusunu desteklediklerini açık açık söylemeleri ve bunu yaptıkları zaman zaten o kadar uzun bir zamandan beri bu şekilde bu ürünlerle beslenen nesiller, Müslüman ülkelerdeki genç nesiller de bakıyorsunuz bugünlerde bir tavır, bir tepki ortaya koyamamaları, bu uyuşuk, bu atıl halleri neden kaynaklanıyor? İşte o beslenmeden kaynaklanıyor. Zaten bu savaş sahada başlamamıştı. Ne havada ne de şimdi karada devam eden savaştan çok öncesi var. O savaş aslında market raflarında fast food satan işte bu restoranlarda çok önceden başlatılmış bir savaştı. Önce o savaşı kazandılar. O savaşın neticesinde de Müslüman ülkelerdeki işte bizim gençlerimizde şu anda bakıyorsunuz zulme karşı durmakta. Bir yazıyla, bir tweetle, bir resimle ya da paylaşılmış bir resmi beğenmekle ya da ölmüş parçalanmış bir küçücük yavrunun cesedine bakıp üzülmek gibi bir davranışı sergilemeyecek hale gelmiş Müslüman evlatları. Bunların sebeplerini çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Onlar zaten bu gıda savaşını başlatarak önce insanların işte bu yetilerini aldılar ve biliyoruz ki cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, işte bu eşcinsel eğilimleri desteklemelerinin de aslında arkasında bu var. İşte Gazze'deki mücahitler ne yapıyorlar? Karşılarına çıkıyorlar, erkek gibi, adam gibi cihad ediyorlar ama baktığımız zaman Müslüman ülkelerdeki nice gençler uyuşuk bir haldeler. Nice gençler ne yazık ki daha kendi erkekliklerine, kendi cinsiyetlerine, kendi cinsel kimliklerine sahip olamamışlar. Bir karmaşa ve bir kafa karışıklığı içerisindeler. İşte bunların hepsi neydi arkadaşlar? Zayıflatma teknikleriydi Müslümanları. Ve bunu da başardılar. Dediğim gibi şu anda bakın orada silahla canlarını ortaya koyarak ön saflarda savaşan mücahitler nerede? Bir de bizim burada hala Müslüman ülkelerde ikna etmeye çalıştığımız gençler nerede? Aralarında çok büyük uçurumlar var. İman kuvvetinin de burada çok önemli olduğunu görüyoruz. Hep biz söylüyoruz temiz beslenme, temiz yeme. Maide suresinin ayet-i kerimelerinde hep biz bunları konuştuk. Özellikle üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yine ayet-i kerimelerin tefsirini de biz burada yaptık. Müslümanın yediğine, içtiğine dikkat etmesi, temiz beslenmesi hususunda. İşte bunlara riayet ettiğimiz sürece çocuklarımızı küçük yaştan itibaren helal, haram konusunda düzgün bir şekilde yetiştirdiğimiz zaman ne oluyor? İşte doğruya doğru, yanlışa yanlış, hakka hak, batıla batıl diyebilme yetisini de çocuklarımızın aynı zamanda korumuş oluyoruz. Eğer ehli iman, eğer kitap ehli iman edip sakınsalardı elbette biz de onların günahlarını bağışlar, onların naim cennetlerine sokardık. Ve eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i, Rableri katından kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı şüphesiz üstlerinden ve ayaklarının altından rızıklarını yerlerdi. İçlerinden orta yolu tutan bir zümre varsa da birçoğunun yapmakta oldukları pek kötüdür. Yine Kur'an-ı Kerim'in üslubunu biz biliyoruz. İşte onların halleri, günahları, isyanları, zulümleri, tuğyanları anlatıldıktan hemen sonra yine bir kapı geldi. Nedir o kapı? Her zaman biz biliyoruz. Müşriklerden bahsederken de, Hristiyanlardan da bahsederken, ateistlerden de, bütün inanç gruplarından bahsettikten onların halleri, durumları, günahları ve bu günahlara devam ettikleri surette gidecekleri, varacakları yerin cehennem olduğu, ahiretteki azapları ve dünyadaki azapları bildirdikten sonra gelen ayetler her zaman yine tevbe ayetleridir. Yine tevbe kapısının açık olduğuna dair gelen ayetlerdir. Biz bunları artık Kur'an-ı Kerim'i sürekli okudukça, tefsirler okudukça görüyoruz. Eğer diyor ehli kitap bütün bunlara rağmen, Yahudilerle ilgili ayetler bakın, Yahudiler bütün bunlara rağmen iman ederlerse, sakınırlarsa biz de onların günahlarını bağışlarız ve onları naim cennetlerine koyarız diyor Allah-u Teala. Bakın tevbe ettikleri zaman onlara da dönüş var. Hani bunu da yine burada söyleyelim. Hani burada da bazen Müslümanların söylemleri çok nefret dolu olarak nitelendirilebiliyor. Ama şu halden bile dönüş var. Şimdi her an vazgeçebilirler. Şimdi her an bu zulümden ellerini çekebilirler ve tevbe ettikleri takdirde yine Allah-u Teala bakın diyor ki biz biz onların günahlarını bağışlar ve onları daim cennetlerine koyardık eğer tövbe etselerdi. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i, Rableri tarafından kendilerine indirileni yani Kur'an'ı gereği gibi uygulasalardı, şüphesiz üstlerinden ve ayakları altından yerlerdi. İçlerinden orta yolu tutan var ama çok azdır bunlar diyor. Burada da bakın tarih boyunca Yahudilerin işte bu lanetlenmelerinin nedenleri aslında kendilerinden kaynaklandıklarını. Çünkü onlar Rablerinin kendilerine verdiği öğüdü tutmadılar, kendilerine verdiği emirleri yerine getirmediler, kitaplarındaki emirleri yerine getirmediler, uygulamadılar gereği gibi diyor ayet-i kerimede. Eğer onlar diyor bunları yapsalardı biz onları bağışlardık ve onları nimetlerle, altlarından nimetler verirdik onlara. Hani ayet-i kerimeye, dersin başındaki ayet-i kerimeye gidelim tekrar. Onunla tabii ki bir alakası var arkadaşlar. Orada ne dediler? Allah-u Teala'yı haşa cimrilikle suçladılar. Allah'ın eli bağlıdır dediler ya. Allah bize nimetleri vermiyor artık dediler ya. Allah-u Teala nimetlerini onlara neden vermediğini aslında burada ifade etmiş oluyor. İsyanları sebebiyle Allah-u Teala diyor onlara nimetlerini vermedi. Ve bakın ne diyor bakın. Tevrat'ın ve İncil'in gereği gibi ayakta tutulmasından kasıt diyor onları içerdiği onları gereğince amel etmek onlarla ve onları tahrif etmemektir. Biz biliyoruz onların bu kitapları da tahrif ettiklerini. Yalları, Rableri katından kendilerine indirilen nedir? Kur'an-ı Kerim'i de aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da kabul etmemelerinden dolayıdır. Lanetlenmiş olmaları, yeryüzünde onlara bir izzet verilmemiş olması. Hani şimdi aklınıza şu gelebilir arkadaşlar. Hani onlara nimetler verilmiyorsa nedir bu güçleri, kuvvetleri? Şu anda işte dünyaya meydan okumaları, zenginlikleri diye aklınıza bir şey gelebilir. Aslında burada ayette ki ifadenin gittiği yer bir anlamda onların bir izzet sahibi olmamaları. Allah-u Teala onlara bir izzet vermemiş ki nimetlerin en büyüğü imandır ve izzettir. Onların hani geçen hafta da onlar diyor aşağılık maymunlara çevrildiler. Lanetlendiler. Şu anda dünyada o günden bugüne kadar hep insanların nefretine ve buğuzlarına uğradılar. Biliyoruz biz onların, işte Hitler'in onlara yaptığı zulmü biliyoruz. İnsanların nefret ettiği bir kavim olarak kaldılar. Hani şerefli, izzetli insanlar olamadılar. Allah-u Teala'nın onlara vermediği aslında bu, onların böyle aşağılık, zillet içerisinde yaşamış olmaları. Bakın diyor ki, anlamı şudur. İbn Abbas ve başkaları derler ki eğer onlar iman etselerdi biz onları üstlerinden ve ayakları altlarından ayaklarının altından rızıklandırırdık diyor Allah-u Teala. Bununla yağmur ve bitkiler kastedilmekte. Bu da onların tarih boyunca kıtlık ve kuraklıklarda yaşadıklarına işaret ediyor. Diyor ki biz onların rızıklarını genişletir ve ardı ardına rızıklarını verirdik diye ifade etmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime var. Bu ayetin tefsirinde de onlara değinmiş İmam Kurtubi. Hani burada bakın onlar iman etselerdi Tevrat'ta ve İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri hakkıyla yerine getirselerdi Allah katından rızıklandırılacaklarına dair ayetlerde. Tabii ki iman ile takva ile rızık arasında bir bağ var. Bunu işaret eden ayet-i kerimeleri burada almış. Nedir onlar? Biz biliyoruz en çok, en meşhurları bunların Talak suresindeki ayetler arkadaşlar. Ne diyor? Kim Allah'tan korkarsa ona bir kurtuluş ihsan eder ve onu ummadığı bir yerden rızıklandırır ve onlar o yol üzere dosdoğru gitseler elbette biz de onlara bol bol su içirdik diyor Cin suresinde. Yine Araf suresinde arkadaşlar bir ayet-i kerime. Eğer o ülkeler halkı iman edip de sakınmış olsalardı üzerlerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık diyor. Araf 96 bu ayet-i kerimelerin hepsinde bakın ne var? İman etmekle Allah'tan korkup sakınmak ile rızık ve bereket arasında bir alaka var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O anlamda kim diyor rızkının artmasını istiyorsa tabii ki amellerini güzelleştirsin, imanına baksın, amellerine baksın. O zaman bunları düzelttikçe hayatındaki bu darlık, bu sıkıntı herhangi bir konuda, bu rızık tabii ki sadece mal değildir, biz bunu biliyoruz. Hani diyor ya Talak suresinde okuduğumuz ayet-i kerimeye düşünelim. Kim Allah'tan korkarsa وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلَّهُ mahrecen ve yerzuku min haytü la yahtesib ayetinde kim Allah'tan korkarsa diyor Allah ona bir kurtuluş yeri, bir mahrec, bir çıkış yolu verir ve onu rızıklandırır. Min haytü la yahtesib, yani ummadığı bir yerden, hiç aklına gelmediği bir yerden onu rızıklandırır. Rızık kelimesinin tabii açılımını düşündüğünüz zaman rızık sadece mal değil, para değil, sıhhatte rızık, hayırlı evlatta rızık, işte ilimde rızık, daha sayabileceğimiz ne kadar dünyaya ait güzellikler varsa hepsi rızık kapsamında. Ve bakın, muttaki olmak, Allah'tan korkup sakınmak, iman üzerinde nedir? Samimi ve ihlaslı olmanın hepsi. Bunları yaparsanız mutlaka Allah diyor size rızık verecek. Dost doğru gitseler de biz onlara bol bol su içirirdik. Yani kıtlıkla, darlıkla da aynı zamanda nedir? Allah'tan yüz çevirmenin bir alakası var. Hani kim Allah'tan yüz çevirirse, kim Allah'ı zikretmekten, onun zikrinden yüz çevirirse onun için dar bir geçimlik vardır. Maişeten danka denilen bir ayet-i kerime var. İşte nedir? İbadetten yüz çevirme, aynı zamanda zikirden yüz çevirme de insanda ne yapıyor? İnsanın hayatından bereketi alıp götürüyor. Ve bakın diyor ki takva sahibi olmak rızık sebeplerinden birisidir bu ayetlerden dolayı. Özellikle biraz önce Allah-u Teala'nın Yahudilere bile söylediği bu ayet-i kerimedeki bu işaret var. Bunu özellikle vurgulamış burada. Ve İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesi arkadaşlar, andolsun ki şükrederseniz ne yaparım? Artırırım. Elbette size olan nimetimi artırırım diyor. Ve gerçekten eğer değil mi burada nankörlük edenlere de azabım şiddetlidir dediği ayet-i kerime Allah-u Teala'nın şükürle de nimet arasında bir alaka vardır. Takva ile rızık arasında, nimet arasında, şükürle de nimet arasındaki alakayı özellikle buraya da yerleştirmiş. Burada ayet-i kerimede bir ibare daha var, onu da söyleyerek inşallah burada bırakacağız. Nedir bakın, içlerinden diyor orta yolu tutan bir zümre vardır ehli kitabın ama diyor çoğu böyle değillerdir demiş. Bunların kim olduğuna dair burada bakın Necaşi ehli kitaptan, Necaşi, Selman ve Abdullah bin Selam gibi işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde ehli kitaptan olmalarına rağmen sonradan iman eden, bu hatalarından dönen bir takım insanlardan bahsediyor. Orta yolu seçenler vardır. Nedir? Bunların aynı zamanda İman etmedikleri halde peygamber ve müminlere eziyet vermeyen ve onlarla alay etmeyen kimseler oldukları da özellikle burada söylenmiş. Maide suresinin 66. ayet-i kerimesini de bu şekilde tamamladık arkadaşlar. 67. ayet-i kerimenin sadece baş kısmını okuyacağım. Önümüzdeki hafta oradan devam ediyoruz. Ne diyor 67. ayet-i kerimede? Bildiğimiz bir ayet-i kerime. Özellikle bu ayet-i kerimenin dersin başında okuduğumuz ayet-i kerimeyle de çok ciddi bir alakası var. Onu o nedenle okumak istiyorum. Diyor ki Bismillah, ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer böyle yapmazsan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Şimdi bu ayet-i kerimenin tabii ki bir sürü başlık altında ele alınmış bir ayet-i kerime ama ben şunun için okudum. Hatırlarsanız ne dedik? Yahudilerin, Hristiyanların, özellikle Yahudilerin, din adamlarının, ruhbanların ve ahbarların onları kötülükten alıkoymadıkları, emri bil maruf yapmadığı, nehy anil münker yapmadıklarından dolayı bu din adamlarının sorumluluğu olduğundan bahsetmiştik. İşte o sorumlulukla peygambere verilen sorumluluk gelen bu ayet-i kerime ardı arda geliyor. Ne diyor? Ey peygamber, peygambere bir emir var. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. İşte yani kimler gibi olma? O Yahudi hahamları ve nedir? İşte ruhbanları gibi, ahbarları gibi olma. Peygamber'e burada aynı zamanda bir uyarı var. Peygamberin nezdinde de bize de bir uyarı var. Hani biz Fatiha suresini geçen hafta da ifade ettik. Fatiha suresini okurken zaten günde defalarca biz ne diyoruz Rabbimize? Rabbim bizi işte bu ehli kitaptan gazaba uğramış Yahudilerin ve dalalet içerisindeki Hristiyanların yolundan uzaklaştır. İhtinas sıratal mustakim, bizi dosdoğru yola ulaştır dediğimiz o dosdoğru yol. Burada da mutlaka Yahudilerden, Hristiyanlardan, ehli kitaptan, onların hatalarından bahseden ayet-i kerimelerden hemen sonra müminlere bir uyarı var. Bu uyarı da bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üzerinden geliyor. İşte onların sorumluluklarını yerine getirmeyen önderleri var ya, din adamları var ya, ruhbanları var ya, ahbarları var ya, siz de onlar gibi olmayın. peygamber nezdinde aynı zamanda bize geliyor. Bizim kanaat önderlerimize, bizim din adamlarımıza, hatiplerimize, vaizlerimize, alimlerimize bir uyarı var arkadaşlar. Rabbinden size, Rabbinizden indirileni tebliğ edin. Eğer böyle yapmazsanız diyor, bakın onun risaletini tebliğ etmemiş olursunuz. Allah diyor, bakın peygambere hitabet, seni insanlardan mutlaka koruyacaktır. Bu müminlere de bir müjdedir. Şu anda bizim de işte mazlumların yanında, zulmün karşısında göğsümüzü gererek tam bir iman ve durmamızı sağlayan ayet-i kerimelerden bir ayet-i kerime daha bu. Bir müjde var burada zaten. Nedir o müjde? Allah diyor zaten sizi, peygamberi ve ashabını kafirlerden korumaya söz vermiştir. Yani sonunda, günün sonunda muzaffer olacak. Yine siz olacaksınız ve akıbet, güzel son, iyi son, muttakilerin, Allah'tan korkup sakınanların ve sakındıranların olacaktır. Burada inşallah kapatalım dersimizi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbi.